Ayrım 13.
Maddenin taslığında ise imparatorluktaki bütün akvamın, kavimler, kendi dillerinde öğrenim ve öğretim yapabilecekleri açıkça belirtilmişti. Ancak bu hükmün ayrılıkçılığı daha da körükleyeceğini ileri süren Eğinli Sait Paşa'nın girişimiyle bu bölümün son metne girmemesi sağlanmıştır. Ekonomik alanda da bazı önemli düzenlemeler vardır. Mal ve mülk güvenliği anayasallaştırılmış, kamu yararı gerektirmedikçe ve parası peşin ödenmedikçe kimsenin mülkünün elinden alınmaması ilkesi benimsenmiştir. Madde 21. Ticaret, zanaat ve tarım alanlarında yasalar çerçevesinde ortaklıklar oluşturabilme hakkı tanınmıştır. Madde 13. Vergiler ancak yasayla konabilecek, istisnasız herkes vergi verecek, vergilendirme herkesin kudreti nispetince yapılacaktır. Madde 20-25. KE, Türkçe bilmeleri koşuluyla herkesin kendi yeteneklerine göre devlet işlerine ve memuriyetine girebileceğini açıklamaktadır. Madde 18-19. Dilek ve şikayetlerini bildirmek için ilgili mercilere ve Meclis-i Umumiye'ye dilekçeyle başvurabilmek de Osmanlıların haklarından sayılmıştır. Madde 14. Seçme ve seçilme hakkı KE'de açıkça öngörülmüş değildir ama seçim ve temsil ilkelerine yer veren anayasanın madde 65-69 bunları da dolaylı yoldan tanımış olduğu söylenebilir. Bu konuyla ilgili ayrıntılara ileride seçimler başlığı altında girilecektir. Haklar ve özgürlükler konusunda buraya kadarki veriler bütün eksiklik ve sakıncalarına karşın KE sisteminin katkısını göstermeye yeterlidir. KE, Tanzimat'ın bu konuda getirdiklerini çok aşan bir düzenleme ile ortaya çıkmıştır. Üstelik haklar ve özgürlükler alanındaki katkılar burada da kalmıyor. Bu alana bitişik bir başka önemli bölge daha var, yargısal güvenceler. Gerçekten kişileri ilgilendiren yargısal güvenceler bakımından KE'nin getirdikleri hiç de azımsanacak gibi değildir. Kimsenin yasayla bağlı olduğu mahkemeden başkasına gitmeye zorlanamaması, madde 23, bir davaya ancak ait olduğu mahkemede bakılması, madde 85, mahkemelerin kendi görevlerine giren davalara bakmaktan kaçınamamaları, madde 84, var olan belli mahkemeler dışında olağanüstü mahkemeler ya da yargı kararı vermeye yetkili özel komisyonlar kurulamaması, madde 89 gibi esaslar tabii yargı yolu ya da tabii hakim anlayışının benimsendiğini gösteriyor. KE yargılamaların açıklığı, aleniyeti ilkesini, madde 82, herkesin mahkemeler önünde bütün yollardan yararlanarak kendisini ve davasını savunabilmesini, madde 83 kabul etmiştir. İşkence ve her türlü eziyetin yasaklanması, madde 26 da sanıklar için bir güvencedir. Fakat bütün bu yargısal güvencelerin 113. madde hükmüyle büyük çapta etkisiz kalmaya mahkum olduğu bir kez daha hatırlanmalıdır. Yargının statüsüyle ilgili olarak yazılanları da hesaba katarsak, KE'nin yargı ve yargısal güvenceler alanındaki katkısının her şeye rağmen yine de çok önemli olduğu görülür. Hatta konunun uzmanları bu düzenlemelerin bir takım eksikliklere ve kısmen de kağıt üstünde kalmış olmalarına rağmen 1924 Anayasası'ndan bile ileri sayılabileceğini yazıyorlar. D. Anayasanın üstünlüğü ve korunması. Gerek devlet düzeni gerekse kişi hak ve özgürlükleri açısından bir anayasanın getirdiklerinin gerçek değerini saptayabilmek için bir de o metnin gücüne bakmak gerekir. Bundan da anayasanın üstünlüğü, bağlayıcılığı ve korunması ile ilgili sorunlar akla gelir. Kanuni esasinin bir maddesi bile hiçbir sebep ve bahane ile tatil veya icradan ıskat edilemez hükmü, madde 115, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkeleriyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ayrıca anayasanın değiştirilebilmesinin her iki meclisin 2/3 çoğunluğunun kararına bağlı tutulmasıyla da madde 116 anayasanın katılığı ilkesi benimsenmiştir. Ne var ki bütün bu ilkeler anayasanın üstünlüğü, bağlayıcılığı, katılığı soyutta bir anlam taşımaz. Bunların gerçek değerlerini ölçebilmek için korunmaya çalışılan anayasanın nasıl bir anayasa olduğu sorusunu sürekli hatırda tutmak gerekir. 1876 metni devlet, toplum ve kişi yönünden ne gibi esaslar içeriyordu? KE, egemenliğin kaynağı ve hatta kullanılışı bakımından köklü bir farklılık göstermiyordu. Sistem, meşruti, demokratik birer yasama ve yürütme organı yaratmamakta, yasama-yürütme ilişkilerini de padişahın iradesine bırakmaktaydı. Bu veriler altında aslında demokratik bir sığınak olması beklenen anayasanın bağlayıcılığı, üstünlüğü ve katılığı ilkeleri tersine bir işlev kazanıyor. Anayasanın kendisi demokratikse, onun üstünlüğünün ve katılığının sağlanması demokrasi yararına bir sonuç doğurabilecekken, bu içeriğe sahip olmayan 1876 metninin bağlayıcılığı, üstünlüğü ve katılığı bir güvence olarak görünmüyor. Hatta burada metnin katılığı ilkesi, yani değiştirilmesinin her iki meclis için özel oy çoğunluğuna 2/3 ayağının padişah tarafından seçildiğini de unutmayın ve padişahın onayına bağlı tutulması, madde 116, anayasanın demokratikleştirilmesini de zorlaştırdığından parlamenter monarşinin değil padişah haklarının güvencesi durumuna gelmektedir. Nitekim KE'nin değiştirilebilmesi ancak 1909'da 31 Mart ayaklanmasının bastırılması ve Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra olağan dışı bir ortamda mümkün olabilmiştir. Ayrıca anayasayı yorumlama yetkisi de üyeleri padişahça seçilen heyeti ayağına bırakılmıştır. Madde 117. Bu durumda artık 115. maddenin kanuni esasinin bir maddesi bile hiçbir sebep ve bahane ile tatil veya icradan iskat edilemez hükmünün platonik ya da olumsuz anlamlara geldiği kabul edilebilir. Kaldı ki bu tantanalı ifade anayasanın kısa bir süre sonra ve 30 yılı aşkın bir süre için askıya alınmasına da engel olmayacaktır. Fakat öte yandan KE'nin gerek kişiye tanıdığı haklar gerekse mahkemelerin statüsü ve yargısal güvenceler bakımından önemli yenilikler getirdiğini de gördük. İşte bu kesimde anayasanın bağlayıcılığı, üstünlüğü ve katılığı ilkelerinin olumlu ve yapıcı bir değeri olduğu açıktır. Bu alandaki düzenlemelerin de eksik ve bazen çelişkili olması, madde 113 ya da bu ilkelerin hayata geçirilememiş olması anayasanın üstünlüğünü belirleyen hükmün teorik değerini gözden kaçırmaya yol açmamalıdır. Bunun da ötesinde KE'nin kendi kendini korumadaki en büyük zayıflığı herhalde bu korumayı o koşullarda en iyi yapabilecek gerçekten temsili ve güçlü bir organa, parlamento, yer vermemiş olmasıdır. Konuyu bitirirken bölümün başında sorduğumuz soruya dönelim. Bütün bu kusurlarıyla KE bir anayasa sayılabilir mi? Okan'dan bu soruya da olumsuz bir cevap veriyor. Kapani'ye göre de KE gerçek bir anayasa değil, millete bağışlanmış bir berat sayılmalıdır. KE'ye aynı eleştirici yaklaşımla bakan Kubalı ise bütün kusur ve eksikliklerine rağmen bu metnin ele aldığı konular ve yazılış biçimi açısından modern bir anayasanın klasik vasıflarına sahip olduğunu ama içerdiği bazı hükümler yönünden bu niteliklere hayli uzak düştüğünü yazıyor. Bizce KE gerçek bir meşrutiyete geçişi değil ama mutlakiyetten çıkışı ifade eder. Bu yarı meşruti sistemde padişah, yargı ve kısmen de yasama işlevi açısından egemenliğin biricik ve mutlak sahibi olmaktan çıkmaktan, ayrıca toplumun ve kişinin bazı özelliklerini ferman tipi de olsa bir anayasa ile tanımaktadır. Monarşi kendini sınırlayarak mutlak olmaktan çıkıp ılımlı, anayasalı ve parlamentolu hale gelmekte ama henüz gerçekten meşruti, anayasal ve parlamenter bir niteliğe kavuşmuş olmamaktadır. 3. Uygulama. KE'nin ilanı tersane konferansına engel olmadı. Böylece beklenen ilk sonuç gerçekleşmedi. Konferansa katılanlar kararlarını alıp Osmanlı Devleti'ne bildirdiler. Osmanlı Devleti de bunları kabul etmeyince Rusya savaş açtı ve 93 Harbi'ni başlattı. KE'nin ilanından beklenen dışa güven verme umudu suya düşmüştü. İçteki tepkiler ise farklı olacaktır. A. İlk tepkiler ve gelişmeler. KE'nin ilanı halk tarafından sevinçle karşılandı. Özellikle Müslüman olmayan kesimlerin hoşnutluğu çok açıktı. Devlet işlerinin görülme usullerinde de ilginç gelişmeler başladı. Mithat Paşa, gerçek meşrutiyetle yönetilen bir ülkenin başbakanıymışçasına davranmaya özen gösteriyordu. Paşa, saraya karşı hükümetin varlığını ve kişiliğini hissettiren bir tutum takındı. Yabancı devletlerin müdahalelerine karşı çıktı. İç siyasal hayatta da sürgündeki siyasilerin dönmelerine ve basında özgürleşmeye olanak tanıyarak liberal bir havanın esmesine hizmet etti. Paşa özellikle din mezhep ayrılığının siyasal kamusal hayattan atılmasında ısrarlıydı. Fakat onun bu davranışları Hristiyanlara eşit haklar tanınmasından tedirgin olan dinci fanatik çevreleri, saltanat haklarına sıkıca bağlı eski rejim yanlılarını, düzensiz bir yönetim altında kolayca serpilmiş olmanın tadını unutmayan finans çevrelerini, faizciler, borsacılar, bankerler fazlasıyla ürküttü. Bunların oluşturduğu huzursuzluklar cephesine yeni düzende aradıkları yeri bulamayan, unutulmuşluğun küskünlüğünü yaşayan ya da Mithat Paşa'nın ön plana geçmesini içlerine sindiremeyen bazı genç Osmanlılar da dolaylı destek sağlıyordu. Ancak bunların bu uzak duruşunda ya da muhalefetinde Mithat Paşa'nın attığı adımları yetersiz ve ürkek bulmalarının ya da onun liberalliğine güvenmemelerinin sonunda Mustafa Reşit, Ali ve Fuat Paşalar gibi otoriter bir reformcuyla karşılaşmaktan duydukları korkunun da payı vardı. Mithat Paşa'yı asıl köşeye sıkıştıran ise yukarıdan gelen engellemeler olmuştur. Pek çok isteği saray tarafından geri çevriliyor ya da bekletiliyordu. Bu engellemelerin sürüp gitmesi karşısında saraya karşı ses tonu gittikçe yükselen paşa, bazı kaynaklara göre 18 Ocak 1877 günü padişaha önemli bir takrir sundu. Cüretli ve ağır ifadelerle dolu olan bu arizada şu sözler özellikle dikkati çekiyor. Kanuni esası ilandan muradımız yalnız mesele-i şarkiyenin doğu sorunu, hüsnü tesfiyesine, çözümüne medar olmak ve Avrupalıların aleyhimize açılan ağızlarını kapamak nümayişinden ibaret bir cemile değildir. Bu bapta zat-ı şahanelerine bazı izahat arz eyleyeyim. Evvela zat-ı malukanelerine ait olan vezaifi hükümdaranenizi, hükümdarlık görevlerinizi mutlaka bilmelisiniz. Zira bil cümle harekatımızdan millet nazarında mesul olacaksınız. Bunun için vukalayı devlet ve memuruni hükümet icraye vezaifinden görevlerini yerine getirmemelerinden emin olmalıdır ki 400 seneden beri milletimizi denaate, düşkünlüğe alıştırıp devleti duçarı tedenni eden müdahinlikten, alçaltan dalkavukluktan yakayı sıyıralım. Bendeniz zat-ı mülakanelerine fevkalade riayetim vardır. Ancak ahkam-ı şehri şerife tatbikan milletimizin menfaatine muzur, zararlı olan en ufak hususta bile size itaat etmekte mazurum. Padişahım, 9 gün oluyor ki maruzatı mütekaddimeyi isaf etmemekte, arz etmiş olduğum hususları yerine getirmemekte devam ediyorsunuz. Binayı devleti tamire çalıştığımız sırada siz adeta yıkmak istiyorsunuz. Anlaşılan bu takrir bardağı taşıran son damla oldu. Mithat Paşa'nın padişaha karşı bir komplo hazırladığı söylentileri de ortalıkta dolaşıyor ya da kasten dolaştırılıyordu. Paşa'nın iyice yalnızlaştığını fark eden sultan nihayet kendisini azletti ve KE'nin 113. maddesine dayanarak sürgüne yolladı. Tarihin garip bir cilvesi olarak kanuni esası belki de ilk olarak onun asıl mimarına uygulanmış oluyordu. Mithat Paşa'nın azli Rusya'da memnunluk, Avrupa'da ise güvensizlik duygusu yarattı. Meşrutiyeti sırf Avrupa baskısıyla yapılmış bir iş ya da bir göz boyama olarak gören bazı batılı yazarlar bu olaydan da yararlanarak bu tezlerini yeniden ortaya sürdüler. İçte ise sultan sırf Mithat Paşa'ya karşı olduğunu yoksa meşrutiyete karşı olmadığını ispatlamak istercesine meclis-i mebusanın bir an önce toplanmasından yanaydı. Bunda yabancı devletleri oyalama, özellikle İngiltere'yi yatıştırma düşüncesinin de payı vardı. B. Seçimler. Meclis-i Umumi'nin seçimle oluşan kanadı heyet-i mebusandır. Seçimler nasıl yapılacaktı? Konu KE'de ayrıntılı olarak düzenlenmiş değildi. Öngörülen esaslar her 50 bin erkeğe bir mebus seçilmesi, madde 65, seçimlerin gizli oylamayla yapılması, madde 66 ve mebus seçilme koşullarıydı, madde 67-68. Gerisi özel yasayla düzenlenecekti, madde 66. Ama bu yasa ilk ağızda hazırlanamadı. Abdülhamit ise yukarıda belirtilen nedenlerle meclisin bir an önce toplanmasını istiyordu. Bu amaçla KE'nin ilanından da önce ve ilk seçimler için geçerli olmak üzere Meclis-i Vukala'da 7 maddelik bir talimat-ı muvakkate 28 Ekim 1876 çıkarılmıştı. Taşra'daki seçimler buna göre yapılacaktı. İstanbul ve çevresi mulhakatı içinse İzmit dahil beyanname adını taşıyan bir hükümet bildirisi 1 Ocak 1877 iş görecekti. Şu halde seçim mevzuatı başta KE olmak üzere talimat-ı muvakkate, beyanname ve bir de seçilecek mebusların vilayetlerine göre dağılımını gösteren cetvelden oluşuyordu. Mebus sayısını 130 olarak 80 Müslüman, 50 Müslüman olmayan saptayan talimat-ı muvakkate ile beyanname yer yer KE'ye ters düşen kurallar içeriyordu. Talimat mebus seçilebilme yaşını 25 olarak düzenlemiş, KE'de 30, mebus seçilme engellerini daha yüksek kurmuş, siyasi bir cürüm ya da cinayet suçuyla mahkum olmuş olmak, seçilebilmek için ek koşullar aramıştı, memleketinde az çok emlak sahibi olmak. KE seçim usulünü, yani seçimlerin tek dereceli mi yoksa iki dereceli mi olacağını açıkça belirtmemişti ama seçmenlerin seçecekleri mebuslardan söz eden 72. madde, birinci seçmen, ikinci seçmen ayrımı yapmadığından tek dereceli seçime, yani seçmenlerin doğrudan doğruya mebusları seçebilmelerine çok daha yatkın görünmekteydi. Buna karşın talimat iki dereceli usulü benimsemişti. Taşra'dan gelecek mebuslar doğrudan doğruya seçmenlerce değil vilayet, liva ve kaza idare meclislerince seçilecekti. Bu meclislerin üyeleri vaktiyle seçim yoluyla bu yerlere gelmiş sayıldığından bunların pekala ikinci seçmen rolü oynayabilecekleri kabul edilmiş oluyordu. İstanbul ve çevresinde de iki dereceli seçim uygulandı. Şu farkla ki burada birinci seçmenler mebusları seçecek ikinci seçmenleri kendileri ve bu iş için seçtiler. Ama İstanbul ve çevresinde birinci seçmen olabilmenin de özel koşulları vardı. Bunlardan biri ilginçtir. Emlake mutasarrıf olmak. Birinci mebusan seçimleri basit çoğunluk sistemine göre yapıldı. En fazla oyu alan seçilmiş sayıldı. Siyasal partiler olmadığından adaylıklar da kişiseldi. Görülüyor ki seçimler genel oya dayanmıyordu. Genel oy ilkesi, yurttaş olma koşulu, yaş sınırı ve akli yetenek gibi pek doğal düzenlemelerin ötesinde herkesin oy hakkına sahip kılınması demektir. Buradaysa sınırlı oy esasına yer verilmişti. KE dönemin pek çok anayasası gibi oy hakkını yalnız erkeklere tanımıştı. Ayrıca mevzuatta servete ve vergi esasına dayalı sınırlamalar vardı. Taşra'da 1870 tarihli vilayet nizamnamesine göre vaktiyle yapılmış olan idare meclisleri seçimlerinde oy kullanabilmek için devlete belli miktarda doğrudan vergi ödüyor olma koşulu aranmış idi. İstanbul ve çevresinde de seçmen olabilmek için emlake mutasarrıf olmak gerekiyordu. Şu halde sistem nüfusun en büyük dilimini oluşturan köylülerin, diğer yoksul kesimlerin ve kadınların katılımına kapalı idi. Kurulacak parlamentonun oluşumunda da görüleceği gibi siyasal katılma alanı Osmanlı varlıklı ve egemen sınıflarının ve sadece erkeklerin temsilini sağlayacak yönde düzenlenmişti. Ama kadınların siyasal hakları o tarihlerde başka ülkelerde de tanınmış değildi. Taşra'daki seçim uygulaması başka yönlerden de demokratik seçim ve temsil anlayışına ters düşüyordu. Bir kere vaktiyle idare meclisleri üyelerini seçmiş olanlar sırf yerel yönetimde görev alacakları belirlemek için oy kullanmışlardı. Yoksa seçecekleri kişilerin ileride mebusları da seçecek ikinci seçmenler durumuna getirileceklerini bilmiyorlardı. Ayrıca bu karmaşık ve çok aşamalı seçim süzgeci kazalarda 3, sancaklarda 4, vilayet merkezlerinde ise 5 kademeye kadar varıyordu. Üstelik idare meclisleri üyeleri birer idare görevlisi olarak idari hiyerarşiye bağlıydı. Dolayısıyla bunlardan siyasal bir seçimin gerektirdiği bağımsız ve özgür davranışlarda bulunabilmeleri de beklenemezdi. Hatta bir görüşe göre idare meclisleri üyeleri seçilmiş bile sayılamazlardı. Bunlar dönemin koşulları içinde daha çok vali ve mutasarrıflarca adeta atanmışlardı. Son olarak birinci meşrutiyet seçimleriyle ilgili bir başka özelliğe daha değinelim. Bu, her toplantı yılı için ayrı seçim yapılmış olmasıdır. Böylesine garip bir durum nereden doğmuştur? KE'nin seçimlerin 4 yılda bir yapılacağını ve mebusluk süresinin 4 yıl olduğunu belirtmesine karşılık madde 69, talimat-ı mukavekete seçimlerin bu defaya değil bu seneye mahsus olduğunu bildirmişti. Nitekim 1877'de yapılan ilk seçimlerde oluşan Meclis-i Mebusan, irade-i seniye ile kendisine tanınan 3 aylık çalışma süresini biraz aşıp kendiliğinden dağıldı. Ertesi yıl için yeniden seçim yapıldı. Seçim yasası çıkarılmadığından ikinci seçimlerde de talimat-ı muvakkate ve beyanname esas alındı. KE'nin öngörmediği bu garip durum, yani her yıl seçim yapılması, hükümet mazbatasında KE'nin 43. ve 70. maddelerine dayandırılmak istenmiştir. Kanuni Esasi'nin 43. ve 70. maddelerinin hükmünce Meclis-i Umumi'nin her yıl Kasım başında toplanarak Mart başında kapanması ve mebusların genel seçimine Kasım'dan en az 4 ay önce başlanması kararlaştırıldığında sadeleştirilmiştir. Oysa bu hüküm bir yıl içindeki toplantı sınırlarını gösteriyor ve yasama dönemi sonunda da normal seçimlerden 4 ay önce hazırlıklarına girişilmesini bildiriyordu. Yasama döneminin 4 yıl olduğu da KE'nin 69. maddesinde açık olarak belirlenmişti. Dolayısıyla gariplik yönetimin anlayışından doğmaktaydı. C. İlk Osmanlı Parlamentosu. İlk Osmanlı Parlamentosu 19 Mart, bazı kaynaklara göre 20, 1877 günü padişahın söyleviyle açıldı. Söylevin ilginç yanı Abdülhamit'in uygarlıkla demokratik yasama ilkesi arasında bağ kurmasıydı. Uygar devletlerin ayırt edici özelliklerini yasaları herkesin oy ve görüşlerine dayalı olarak çıkarmalarında bulan padişah sözü Osmanlı Devleti'ne getirip şunu dedi. Binaenaleyh bizce dahi esbab-ı terakkinin ilerleme nedenlerinin o yolda aranılmasını ve kavani-i memleketin ülke yasalarının arayı umumiyeye, genel oya istidadını elzem gördüm ve kanuni esasiyi ilan eyledim. Meclis-i Umumi'nin ilk toplantı yılı 3 aydan biraz fazla. 19-20 Mart 1877, 28 Haziran 1877. İkincisi de 2 ay sürdü. 13 Aralık 1877, 13 ya da 14 Şubat 1878. Faaliyetler meclislerin nizamname-i dahililerine iç tüzük göre yürütülmüştür. Her iki meclis toplumsal yapıları bakımından Osmanlı varlıklı ve egemen sınıflarını temsil ediyordu. Bunun toplumsal siyasal nedenleri geri, feodal, tarımsal yapılanmada, halk kitlelerinin bilinçsiz ve örgütsüz oluşunda aranabilir. Teknik neden ise seçim sistemi, sınırlı oy, iki dereceli usul, ve ayağının doğrudan padişah tarafından seçilmesidir. Böylece ilk parlamentoculuk modeli egemen ve tutucu sınıfların siyasal iktidar katındaki gücünü pekiştirici özdeydi. Meclisin en renkli ve çoğulcu yanı ise farklı milliyet, din ve mezheplerden gelen kişilerden oluşmasıdır. Meclise gayrimüslimlerin de girmesi, yönetmeyi sırf Müslümanlara ait bir ayrıcalık sayan şeriattan yeni bir uzaklaşmaydı. Meclis-i Mebusan çok uluslu imparatorluğun bir aynası gibiydi. Parlamentoda Müslüman olmayanlar 1/3'ün üstünde bir temsil olanağı bulmuşlardır. Bu durumun yabancı ülkelerdeki parlamentolarla karşılaştırılması ilginç olacaktır. 19. yüzyıl parlamentolarında 1848'den itibaren halk sınıflarının özellikle işçi sınıfının temsiline gidilirken ilk Osmanlı parlamentosunun ayırt edici özelliği etnik grupların temsiline dayalı bir renklilik göstermesidir. Bu yönüyle Osmanlı Devleti Avusturya-Macaristan İmparatorluğundan sonra ikinci çok uluslu meşruti monarşi örneğini veriyordu. Müslüman olmayanların buradaki temsil oranı mebusanda 47/119, ayanda 11/36, 1905'ten sonraki Rus dumalarında meclis, azınlık milliyetlerin eriştiği temsil gücünün bile üstündeydi.